zaman tamam şimdi kayıt zor olan şey burada kendimiz nerede duruyoruz? Yani biz aslında şimdi bu bir özne olarak ben bu çözümlemeyi karşıma alabilirim. Dördüncü bir faktör olarak buraya kendime eklemek durumunda kalırım. Yani bir başkası bütün bu şeyi, benim de içinde olduğum süreci gözle, bunlarla kafa yormaya gerek yok. Yani burada biz hepsinin içinde bulunuyor olabiliriz. Yani özneyiz, aynı zamanda da nesneyiz ve kavramlar aracı gibi göründü ama kavramlar da aslında yani öyle arada tel gibi duran, iki nokta arasındaki tel gibi şeyler değiller. Bilgide olan şey şu, kavramlar bende, yani benim ben dediğim şey aslına bakarsanız kavramdan başka bir şey değil. Ve o kavramın altında duygular vesaire onları da getiriyoruz. Yani ego bir kavramsal yoğunlaşma noktası, odak noktası ve orada kavramdan başka bir şey yok. Her şeyi altında kapsıyor olmak üzere. O öznellik. O öznellik. Çünkü sen de ya da ben de yani bireyde olduğu için öznel diyoruz. Ve karşısında nesnel olan şey. Bu yani buradaki terimlerin yalınlığı falan bizi aldatmasın aslında. Burada bizden beklenen şey olağanüstü. Yani en zor entelektüel bilgi. Çünkü bir çarpma işlemini ya da bir toplama işlemini ya da bir karekök alma işlemi falan bütün bunlar çocuk oyuncağı yani. Bir integral alma, türev alma ki bu modern bilimlerin, pozitif bilimlerin bütün dokusunu oluşturan bir şey bu söylediğim şeyler. Onlar hepsi bir tarafa bu şu kavramsal bağlantıları yapabilmek ve orada kalabilmek o soyut düşüncede o gerçekten bir matematik işlemini yapmaya benzemiyor. Yani bu şey değil, bilimler arasında bir yarışma falan yok zaten. Yani hepsi bilim. Ama burada kavramsal temele indiğimiz zaman ötekilerde olmayan bir zorluk ve tıkanma geliyor. Onun üzerine gidersek felsefede yaptığımız şeyin bir değeri olur ve burada da onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi özne, eğer özne, özne de şunu düşünebiliriz. Özne kendi başına ıslamlama yapabilir. Yani öznenin yaptığı şey düşünmek. Değil mi? Düşünmek. Yani insanlar ne zaman düşünmüyorlar? Evet. Yani uyurken ya da mezarda. Yani onun dışında yalnız düşünüyor. Düşünme kavramlarla yapılan bir şey. Ve önemli olan o zaman bu düşünmenin nasıl yapıldığı. Çünkü insan yalanlara, uydurmalara, masallara, fantezilere, bütün bunlara da düşünceleriyle katılıyor ya da izin veriyor, onaylıyor ya da reddediyor. Yani bütün işler şey, düşünce düzleminde gidiyor. O zaman onun, o düzlemin sırrı nedir, gizli nedir, önemi nedir, anlamı nedir bunları bulmamız gerekiyor. Ve düşünce düzleminin özelliği şu, orada kavram deviniyorsa, kavram açınıyorsa, yani düşüncenin kendiliğinden bir etkinliği varsa bunun doğası nedir? Bunun doğası henüz bilinmiyor buralarda. Sofistler de bilmiyor ve Sokrates yavaş yavaş o işi anlamaya başlayacak. Ve Anaxagoras tabi dediğimiz gibi ilk yarıda tamamen dışsal kurgularla felsefe yapıyor ve o yüzden felsefede kalıcı olan tek şey Nous'tu. Nous dışındaki hiçbir şey felsefi bir değer taşımıyor onun yazıları arasında, konuşmaları ya da fragmanları arasında. Şimdi özne alanına geldiğimiz zaman Nous'un kendi alanına, yani öznel Nous alanına geldiğimiz zaman orada olan şey bir düşünce süreci akımı dedik. Düşünceler var. Duyuları, duyguları da kapsamak üzere ve burada önemli olan da o düşüncelerin, o süreçlerin şey, doğasının ne olduğunu bilmek. Yani gerçekte ne o şey? Orada olan, beynimizde olan şey ne? Beynimiz, bizim varlığımızın bir yerde odak noktası, orta noktası gibi bir şey ve her şey oraya gelip bağlanıyor. Yani bu insansal ilişkilerde olsun, doğayla ilişkimizde olsun, esas yaşama noktası, var olma noktası ne olsun da şey kendisi. Yani ego ya da soyut olarak. Ego dediğimiz zaman aslında dikkat edin, ego, ben. Yani her şeyi dışlayan bir atomu anlatıyoruz. Her şeyi dışlamak, o kendi için varlık dediğimiz şeydi. Her şeyi dışlamak, o negatif ilişki, orada yani egonun kendinden dışladığı ancak kendisi olabilir. Ve o bütün o dışladığı terimler egonun kendi terimleri. Ya, ego saltık soyutlama, en azından şimdi öyle düşünelim. Burada olan şey kavramsal süreç. Kavramsal sürecin şeyi var mı? Nesnel bir yanı var mı? Yoksa öznel mi? Sofistler diyorlar ki burası bizim şeyimiz. Ne derler ona? Yani at koşturma alanımız. İstediğimiz gibi koşturabiliriz. Öznellik alanı. Yani orada her şey bana bağlı. Daha sonra göreceğiz. İnsan her şeyin ölçüsüdür dendiği zaman bu bir taraftan çok güzel bir anlatım, bir taraftan da tam sofistlere uygun bir anlatım. Çünkü tam öznelliği yani kuralsızlığı, başına buyrukluğu, keyfiliği falan anlatıyor. Şimdi bunun üzerine gelelim. Yani kavramlar bizim düşünme aygıtımız ve aletlerimiz ve gereçlerimiz ve içeriğimiz. Yani burada her şey kavramlarla oluyor. Bu süreçlerin eğer nesnelliği varsa, yani kavramsal düşüncenin zorunlu bir akış tarzı varsa, ki diyalektik dediğimiz şey bu olacak, o zaman bunu kavrayabilir miyiz? Yani çünkü bir şeyi öğrenmek demek, onun hakkındaki tüm belirlenimleri ortaya çıkarmak demek değil mi? Yani ben bir karaciğer hücresini öğreneceksem orada ne var ne yok sonuna kadar bilmek isterim. Yani moleküler düzeyde de kalmayı istemem. Çünkü o moleküler düzeyin kendi iç süreçlerini de bilmek isterim. Niye o molekül olarak belirleniyor ve atomlar niye o dizilişi yapıyorlar ve o yapıyı ne bozabilir? Çünkü eğer o yapıyı iyi bilirsem o yapıyı bozan faktörleri, böyle hastalık faktörlerini falan da bilebilirim. Yani tam bir belirlenim ayrıştırması yapmam gerekiyor. Bu şeyde nos konusunda da yapılması gereken şey o ve onu nasıl yapabiliriz? Burada koptuk galiba yine biraz.
Devam et.
Evet, yani şimdi bilgi konusu değil mi? Ve her şey kavram mı oluyor dedik ve ego kavramların şeyi odak noktası dedik ya da yani kavramlar için bir kaynak düşünebiliyor muyuz? Düşünebiliriz. Kavramların kaynağı nedir? Kavramların kaynağı düşünme yetimizin kendisi. O yetiyi biz insan olduğumuz için, homo sapiens olduğumuz için taşıyoruz ve doğuştan getiriyoruz. Onu dışarıdan kopya etmiyoruz. Görgücülerin şeyleri pek doğru değil o yüzden. Yani görgücüler uslamlama yetisinin dışarıdan geldiğini söylemiyorlar ama yine de sanki o yetinin içeriği ya da kategorileri dışarıdan geliyormuş gibi konuşuyorlar ve ona olanaksız diye kabul ediyor belli bir bakış açısı. Yani orada Nous'un öznelliği ve nesnelliği konusu. Onu konuşuyoruz şu anda. Nasıl? Nereden indirgeyelim? Yani biraz şey yapmamız gerekir. Şimdi onu zaman zaman yapacağız. Ama burada şey önemli. Yani onu yapmayalım demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama soyut düşünme yeteneği denen şey beceri kazanmak. Yani bu müziğin teorisine belki de benzeyebilir. Yani o teori çok anlamsız gibi görünebilir falan. Ama yani belki de o geçişler, metişler, piyanoda, kemanda falan bunlar çok kendi başlarına gerçekten sıkıcı bir anlamlı şeyler. Ama o bütün o eti kemiği üreten süreçler bir yerde onlar. Yani biraz onu yapmaya çalışıyoruz. Soyut düşünce. Soyut düşünce demek realiteden kopuk demek değil aslında. Yani sonunda realiteye bağlı olan şeyler. Ya şimdi devlet kavramını düşündüğümüz zaman ve orada belli bir devleti düşünmediğimiz zaman realiteden kopuyormuşuz gibi görünüyor. Yani çünkü realitede şeyler var. Belirli devletler var. Şu devlet, bu devlet falan ve bizim felsefede ya da ulusal olarak izleyeceğimiz şey işte devlet kavramı ve soyut olan şey. Hiçbir devlet değil ama genel olarak devlet. Bu soyutlama. Bunu biz alıyoruz felsefede. Yani bu demek değil ki devlet bu kadardır falan. Hayır. Ama ben nasıl matematiksel formülü öğrenirken onu belli bir problemin içinde değil ama soyut olarak öğreniyorsam burada da aynı şeyi yapıyorum. Yani trigonometriyi bana realite üzerindeki uygulamada öğretmiyorlar ki. Diyor ki sinüs kosinüs arasındaki ilişki budur. Bu soyut bir şey. Yani bunun realitesi yok mu? Var. Bütün realite o trigonometrik bağıntıların kölesi. Ya da geometrik bağıntıların. Yani
aynı şey.
Aynı şey. Kavramsal olarak da. Yani bir devlet devlet kavramı idarse, ne dersek diyelim, o soyut devlet, realiteden uzak olmak bir yana realitenin şeyi, egemeni. Çünkü devlet kavramı, eğer o kavram, soyut kavram, örneğin basit olarak yasayı içeriyorsa, o kavramda ben yasanın olması gerektiğini, yasanın egemen olması gerektiğini, yasanın üzerinde hiçbir iştencin bulunmayacağını o kavramdan çıkarsıyorsam, realitenin de buna uyması gerekir. Yani realitede bir devlet varsa ve o devletin üstünde bir birey varsa, o devlet devlet olmaktan çıkar. Ve orada devlet, eğer yasalar işlemiyorsa orada devlet yoktur. Yani onun için bakıp da belli durumlara orada yasaların işlemediğini ya da yasaların çıktı standartlı işlediğini ya da egemen sınıfların, egemen güçlerin hangi kesimden olursa olsun devleti manipüle ettiklerini, idare ettiklerini, yönettiklerini falan gördüğüm zaman o zaman orada şey diyorum, yani devlet kavramına göre, benim ideal standartıma göre bu realite kötü. Uymuyor ona ve o zaman burada devlet yok. Yani size de şeyde görüyorsunuzdur, bazı sayfalarda var. Yani o Alman yargıçlar Hitler'e yemin et, Hitler'in karşısında onun selamıyla, onun üzerine, onun adına ant içtikleri zaman Alman devleti ortadan kalktı. Çünkü yargı yetiş gücünün, yani mahkemelerin, yargıçların özel olmaları gerekir ya da bağımsız güç olarak devletin içinde bulunmaları gerekir. Bunlar kendilerini tühlerin altına koydukları zaman o bağımsızlıklarını ve anlamları yitirdiler. O demek ki orada devlet ortada. O yüzden orada Nazi organizasyonuna bakıp da işte devlet budur demek doğru değil. O devletin yokluğu çünkü. Çünkü yasanın yokluğu ve yani düşünün bir SS subayı 1000 tane Yahudi öldürse kimse hesap vermiyor. Yani bu şey değil, devlet değil. Bu devletsizlik. Ve Nazilerin ilk yaptıkları şey o açıdan şeydi. Devleti şey yapmak, realiteden kaldırmak. Yani bu kavramın realiteyle ilgisine göstermenin bir örneği. Yani eğer matematiksel formül bana atomların ya da parçacıkların davranışları konusunda şöyle ya da böyle diyorsa ve o formül sağlamsa, yani o formül, o biçimsel yan doğruysa, o zaman atomlar şüphesine uymasınlar o şeye. Yasaya. Mümkün mü? Yani bir ışık demeti ya da fotonlar parlak bir yüzeye hangi açıyla gelirlerse, düşerlerse o öyle bir açıyla yansırlar. Yani bu atomlar ya da realite buna aykırı davranabilir mi? Yani düşünün, bir fotonu düşünün. Alın o foton, o davranışı yapmıyor. Yani 45 dereceyle geliyor ve 46 dereceyle yansıyor. Ulus diyor ki, kavram diyor ki bu 45'e geliyorsa 45'te yansıması gerekir. Ama o foton neyse 46 derece yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Realitede kavram arasındaki ilişki bu. Doğa esası ve özdeksel doğa arasındaki, burada doğa esasına biçim diyebiliriz. Fotonun kendisine içerik diyebiliriz ve biçim ve içeriğin ayrılmazlığı var. Yani burada yasa bir yerde durmuyor. İçerik bir yerde yasası olarak ya da belirlemesi olarak durmuyor. Bu nous bu anlamda evrenin özü. Yani o atomun davranışını ya da fotonun davranışını yöneten şey güç, saltık, güç çiğnenemeyen, o hiçbir olasılığa indirgenemeyen güç, nous ve nesne. Açık mı? Bu şey değil, kafakarıştırıcı bir şey değil. Söyledikleri şey bu. Yani nous bir hayalet değil, nous bir bilinç değil, nous bir keyfilik değil. Tam tersine gerçek, kalıcı, değişmeyen öz. Öz, yani nous fiziksel özlük demek değil, nous öz demek. Söz bile diyemeyiz burada ne olsa. Yani söz çok uygun bir kavram değil. Öz daha uygun. O şey Anaxagoras'ın anlatımında da kullandığı şey herhalde öz. Ve evrenin özünün anlamı bu. Yasa öz. Ve yasa formal belirlenim ve kavramsal bağlantı. Bu şey. Nous denen şey. Şimdi ve ben bu yetiyi taşıyorum. Bu yetiyi taşıyorsam o zaman bunun anlamı şu. Ben evren ne olursa olsun o evreni entelektüel olarak, kavramsal olarak içime alabilirim ya da onunla birleşebilirim. Realite bende. Yani realitenin bir bakıma idealitesi bende ve bunlar bir aynı şey. Yani ayırt edemiyoruz. Nasıl fotonu yasasından ayırt edemiyorsak idealiteyi de realiteden ayırt edemeyiz. Ve bu bilginin olanı aynı zamanda. Şimdi sofistlere bağlarsak, sofistler bu özelliği kabul ediyorlar, sofistler nesnelliği bütünüyle reddediyorlar. Yani sofizm önemli. Sofizmi bugün de çok yaygın olarak işlediğini göreceğiz ama adı sofizm değil ve sofizm yani zararlı yanları var ya da sağlıksız yanları var. Onları da ayırt etmek iyi olacak. Şimdi bu kavram veriyatı konusunda herhalde çok fazla, yani bu her şeyin sonu değil ya da bütünüyle çözümlendiğini ve çözdüğümüzü düşünmeyelim. Bir aşama, yani bir şeylerin adım adım açılması gerekiyor. Onu yapabiliyorsak bu felsefe çalışmasının amacına ulaşıyor ve niteliği kazanıyor demektir ve onu yapmak şart yani o açıdan. Yani yorucu olabilir, ağır olabilir ama evet yani bu felsefenin hiç zahmetsiz olduğunu beklemek doğru olmayacak. Yani gerçekten düşünce bağlantılar kurmak bilinçte bir şeydir. Yani bir eğitim diyelim 8 ay süren bir eğitimde insanlara verilen içerik normal olarak sanki onlara bir haftada iki haftada verilebilirmiş gibi görünüyor ama niye o kadar uzuyor? Çünkü yani bu öğrenmede şey var, bir zorluk var. Bir şeyleri bellemede, bağlantılarını kurmada falan ve o ezberleme, dışsal belleme, çünkü bizim pozitif eğitimde öğrendiğimiz şey genellikle böyle yani bir tür ezber. Değil mi? Matematik yanı bile dahil olmak üzere daha çok ezbere dayanıyor. Ama felsefede o dışsal bilginin ya da ezbersel bilginin yanı sıra bir de kavrama gibi bir şey var. Yan var. Yani tanıtlama ve o şeyin zorluğunu, ağırlığını arttıran şey o. Yani biz felsefede fizikte yaptığımızdan daha fazlasını yapıyoruz. Çünkü fizik bize şeyi gösteriyor, bir bağlantıyı gösteriyor, o formülün karşılamasını gösteriyor ama yetmiyor bize. Yani biz ne istiyoruz daha fazla? O formül niye öyle çıkıyor? O çıkışındaki zorunluluğu göstermemiz gerekiyor ve o şeyden ayrı, görgül olan yandan ayrı. Yani tarihte daha kolay, daha iyi bir örnek olabilir. Mesela bir olay oldu, işte Sezar geldi, şunu yendi, bunu yendi vesaire. Yani bir tarihsel fenomeni alın, onu dışsal olarak öğrenmek, okumak, dinlemek falan bir şey. Ama yine o bize yetmeyecek ve orada bir şey isteyeceğiz. Onun neden öyle olduğunu, yani anlamını isteyeceğiz. Değil mi? Yani bu örneğin şey, işte, Roma Cumhuriyeti'nden Roma İmparatorluğu'na geçiş. Bu bir tarihsel fenomen. Görüngü dediğimiz şey bu. Yani burada soracağımız şey, şimdi bunu tarihsel tarih kitapları anlatıyorlar. Tarihsel kayıtlar var değil mi? Yazarların, eski yazarların kayıtları. Yani kimin kayıtları? İşte şeyin, Plutark'ın, bilmem Livius'un vesaire. Yani o zamanki tarihçilerin ve daha sonraki tarihçilerin onlara dayanarak. Yani olayı görenler ve yaşayanlar var. Ondan sonra ki tarihçiler ikinci elden, üçüncü elden falan anlatıyorlar ama öyle olayların olduklarını biliyoruz ve aşağı yukarı onlardan kuşku duymuyoruz. Tamam öğrendik. Yani Roma Cumhuriyeti'nden Roma İmparatorluğu'na geçiş oldu. Ama neden? Modern dönem Avrupa'da belli bir tarihte başladı. Niye başladı? Neydi modernliğin özü? Bunlar fenomenlerden ayrı şeyler. Yani Rönesans'ı görüyoruz. Erasmus'u görüyoruz. Rönesans sanatçılarını görüyoruz. Leonardo'yu görüyoruz vesaire. Ama niye bu olay? Yani olayın önemini, anlamını çıkarmak için o öze geçmemiz gerekiyor ve o kavram, yani o görgü bilgiden ayrı bir şey ve o yorucu ve zor olan şey o. Yani Rönesans'ın anlamı nedir? Tarihsel. Yani bütün Rönesans konusundaki gerçek nedir? Bu Rönesans şöyleydi, böyleydi falan demekten ayrı bir şey. Felsefe, yani usulümüzü merak ettiği son nokta o ve o etkinliğe felsefe diyoruz. Yani reformasyon nedir falan bunlar hep
evet. Şimdi o zaman yani felsefemiz en azından yavaş yavaş uzun uzun bütün küçük daha genç yaşta daha eğitim başlangıcında mı bu kadar farklı lazım yani sonradan başa dönüşümde bu arada öğrendim bilgen gelir işte en basit metal olarak gel olabilir ancak bu yaşlarda veya belli bir olgunlukta mı mümkün orada mı mümkün
Yani felsefe şeyden sonra başlamalı muhtemelen.
Çünkü daha erken başlayamaz mı?
Daha erken başlayamaz. Yani bu kadar çocuklar şey soruyorlar. Yani küçük bir çocuk şey sorabiliyor. Evet, görüngü ve kendisinin gelişmesi, usun gelişmesi gerekir. Yani o us gelişen bir şey. Küçüklükten, doğumdan sonra doğumla birlikte gelişmeye başlayan bir şey ve adım adım gelişiyor, değil mi? Yani bilinç öyle, istenç öyle, duyarlılık öyle, estetik duyarlılık öyle. Yani insanın güzellik algılayışı başlangıçta zayıf. Yani yavaş yavaş şey yapıyor, yükseliyor ve o güzelliği algılayı şöyle, bilinç, vicdan gelişmesi öyle. Mesela 14, 15, 16 yaşında ya da 5 yaşındaki bir çocuk, kendi çocukluğumuzu hatırlıyor muyuz? Yani o zamanlar bizim için kötü olan, iyi olan falan. Yani o yargıların gelişmesi, bilinç gelişmesi 18 işte ergenlik yaşında tamamlanıyor. Onlar olmadan felsefe olmaz. Yani o yüzden bir gelişme şart. En azından şey çok net, yani bilinç gelişmesi ve duysal gelişmenin henüz tamamlanmadığı bir aşamada o insana, o bilince, o onda olmayanın doğasını açıklayamayız. Felsefe, yani felsefede biz insanın estetik yetisini şey yapıyoruz, çözümlüyoruz. O yeti henüz açılmamış, gelişmemişse ya da moral felsefede diyelim bilinci inceliyoruz. Yani bilinç henüz gelişmemişse o çocuklara, o yaştaki insanlara onu da anlatmanın olanağı yok. Yani acı bu yaş yani biraz cinsel bir şey. Çünkü bazı durumlarda yani bilinç çok daha geç. Ayrıca tarihsel olarak düşünürsek bilincin gelişmesi, yani bu sefer şu var, çocuklara öğretmek falan gibi bir bakış açısı var. Doğru bu, çok önemli. Ama aynı zamanda da uluslara öğretmek diye. Çünkü felsefe bir kültürün kendisinin bilincini ona kazandıracak biricik şey, yol, etkinlik ve bakıyoruz ki pek çok ulusun felsefenin felsefinden haberi bile yok. Yani en azından şey, genel olarak bütününde böyle, Pakistanlıların, Hindistanlıların, Çinlilerin, yani Çin mesela, Çin'de üniversitelerde muhtemelen şey var, felsefe bölümleri falan var. Ama onlar ideolojik orada, partinin şeyi altında, belirlenmesi altında ve gerçek anlamda felsefecilik değil o yüzden. Yani Çin'in ya da Japonların, yani bunların kendilerini Japonya özgür açıdan, yani bir ideolojik bir devlet altında ya da yönetim altında da değil ama Japonların felsefesi konusunda ne diyebiliriz? Yani ne yapıyor? Japonlar yazı yazıyorlar, ne bileyim. Onlar da okulları var. Yüzlerce üniversiteleri var Japonların. Yani Almanya'da 300'e yakın üniversite olduğuna göre Japonya'da da o kadar vardır. Onların her birinde ya da çoğunda felsefe bölümü vardır ve bunlar kendilerine yabancı bir kültürü öğreniyorlar. Sokrates, Anaximander, Thales falan bütün bunlar Japonya'ya Melih kadar yabancı. Yani ama öğreniyorlar ve o konuda yazmaya da başlıyorlar ama bu şey biraz pek yani felsefeye karşı alıcılık da değişiyor. Almanlar felsefede çok başarılı oldular ama belli bir dönem. Ama ona rağmen o aynı Almanya şey yaptı. İnsanların en utanç verici ya da en sadistik davranışlarını sergiledi. Yani bu pek bağdaşacak bir şey değil, değil mi? Goethe'nin, Schiller'in çıktığı yer, aynı onların çıktığı yerler, Beethoven'ın, Mozart'ın falan, bu kolay anlaşılır bir şey değil. Yani ulusların felsefe bakış açıları ve bu da önemli. Kendi gerçeklerini görmeleri, yani insanların, bireylerin, tamam bizler şey en sonunda önemli olan şey bütün bir kültürün öz bilinci ya da kendi durumunu yargılayabilmesi ve ölçebilmesi. O da felsefe adı önemli değil. Yani bir kültür kendini anlayabiliyorsa bunun adının felsefe mi olduğu, başka bir şey mi olduğu önemli değil. Önemli olan onu yapabiliyor olması. Ama bugün görüyorsunuz yani böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden yani şeyden felsefe biraz yukarıdan başlıyor ve yavaş yavaş. Yani kendini bozmadan gitmesi lazım. O yüzden felsefeyi halka indirmek falan böyle şeyler olanak değil. Halkı felsefeye çıkarıp halk olmasına son vermek gerekir. Yani halk cahillik demek, bilgisizlik demek ve bu böyle. Bu onu aşağılamak ya da küçümsemek değil ama içinde varsa. Şimdi bu Yunan felsefe tarihinde, Ön Sokratik dönemde sofistler Yani Anaxagoras ne olsa özden olarak anladığımız zaman o zaman her türlü şeyi zamanımız iyi değil mi? İyi. Biraz yanlış falan daha var galiba. Tamam. Evet. Evet. Olsun. Tamam. Tamam.
Yani gerçekten çok özür dilerim.
Okey. Problem değil. Oluyor. Yani çıkmak bazen şey yapıyoruz, uzatıyoruz. Acelesi olan çıkabilir ya da uzatmadan normal süresi içinde de şey hareketleri de ölçü hareketi şeyimiz var. Toleransımız var yani.
Çok teşekkür ederim. Herkese de onların devam etmesini diliyorum. Çok özür dileyerek ayrılmak istiyorum. Gerçekten çıkmam lazım.
Şimdi yine devam edelim şeyden. Tabii. Yani yabancı adla çağırmanın bir şeyi yok, fazla bir önemi yok. O, tamam, özden ise nesne Rus. Evet. O kategoriler... evet.
Evet.
Hiç ayırt etmiyoruz.
Peki nesnel uslu da var mı böyle?
Nesnel uslu, yani eğer örneğin nefret duygusunu ya da sevgi duygusunu nesne olarak alırsam ve düşünürsem, değil mi? Yani sanki bende olan bir şey değil de genel olarak var olan bir şey gibi düşünebilirim, bir soyutlama yapabilirim. Şuydu. Hı? Evet ama evet. Yani nesne olmasının içimizde olmasının anlamı şu. Aynı yapı. Şimdi bir şey var. Yani sadece ben var değilim. Solipsizm diye bir bakış açısı var. Onu tek bencilik. Solipsizm. Yalnızca ben varım diyen bakış açısı. Yani bütün dış dünyanın varlığını reddetme anlamında. Bu Berkeley'in bakış açısı ve Kant'ın da konumu buna giriyor. Ve sofistlerin de konumu buna giriyor. Yani gerçek varlık bendir ve benim dışındaki hiçbir şey varlık taşımaz. Burada anlaşılma zorluğu şeyden geliyor. Yani hiçbir şeyin varlık taşımadığını söylemek, onların yokluk olduklarını söylemek değil. Biraz önce konuştuk ve hatırlayın o fenomen süreci ya da oluş süreci denen şey şeyden farklı, yokluktan farklı. Yani dış dünyanın fenomen olması ya da görüngü dünyası olması, onun yok olması demek değil. Şimdi özden üs ve nesne üs ona gelirsek, değil mi? Onu şey yapıyorduk.
O zaman şöyle düşünebilir miyim?
Birinin
rahatsız birinden nefret etmesi ya da birinin sevmesi.
Özne, yani özne derken çok...
Ama nefret genelde var, o zaman genelde. Aynı zamanda. Ama birinden nefret etmesi, birinin birinden nefret etmesi
yani bunlar özellikle nesnellik şeyi anlayabiliyor. Şimdi burada bir ikilik var. İkilik şu, yani ben ve başkası. Us ve usun nesnesi. Şimdi solipsizmi çiziyoruz. O şey değil. Yani çok felsefi bir bakış açısı değil. Yani soyut bir bakış açısı, yetersiz. Ben varım. Öznellik var, öznemiz var ve dışarısı var. Yani öznemiz olmayan. Yani bir ikilik var. Dualizm var ilkin. Bunu düşün. O başkası da başkası da bütün başkaları egonun içine getirelim. Burada kişi olarak mı kastediyorsun? Başka egolar. Başka egoları yani ego hepsini temsil ediyor. Egonun karşısına başkası olarak aldığı şey genel olarak başkası, bak kendi dışında her şey. Ama bir şey daha var burada, ego kendini de nesne alabilir. Tamam mı? Yani bu kendi için varlık burada oraya uyuyor. Çünkü kendi için varlık aslında bir kavramdır ve bir o kendi için varlığın kendiyle ilişkiye girmesi denen şey. Onu hatırlayabilirsiniz. Orada şey birin kendini kendine itmesi noktası da bu. Yani ego da kendini kendinden iterek kendini başkası olarak alabilir ve o başkası aynı zamanda kendisiyle çöküşür. Çünkü ego, yani bu burada benim ve başkasının birliği var. Bu şeyde birlik değil. Yani benim ve başkasının ilişkisi, başkasının bütünüyle ve ego ile hiçbir birlik taşımadan dışlandığı bir ilişki değil.
Ben tek başına öznel ama ben ve bir başkası birlik.
Hayır. Öyle o karıştır. Yani sözcükleri bırakabiliriz. Özne ve nesne terimlerini ya da kavramlarını kullanmak yerine ben ve başkası ya da ne diyebiliriz? Bir ve çok, iç ve dış. Yani burada bilinç ve nesnesi. Bunlar kavramlar. O kavramlar özne, nesne karşısında belirlendiğine göre, öznel us dediğim zaman onu nesnel olandan ayırt ediyorum, o kadar. Yani benim usum öznel değil ya da nesnel değil, us. Ama ben onu dış dünyayla ya da dış varoluşla ilişki içinde düşünürsem o zaman öznellik terim altına getiriyorum onu ki hakkım var onu, yani anlaşılıyor da ve doğru da. İkinci şey ne? Yok, olmayan şey ne?
Tek bile usta yani. Nesnel ve öznel bir ikiye ayırmak aslında çok da fazla bir anlamı.
Evet.
Ama yani bir yerden bir şekilde tanımlara girdiğimizde öznel dediğimiz şey göreceli bir şey. Yani şeye göre baktığımızda öznel diyoruz. Yani hikayesi hani yok bir parçalı.
Doğru. Yani
hikaye şey yok aslında.
Yanın olarak şu yine, yani hepimiz logosu taşıyoruz. Dolayısıyla yani logos şey gibi, atomlar gibi, yani sonsuz çoklar saçılmış gibi düşünülebilir. Platon'un idealar kuramında ideaların bir olması ve başka her nesnenin ideaya katılması gibi bir şey var. Yani bir birlik var. Logos'un öyle versiyonları yok. Anlamda logos bir. Ama sonsuz sayıda insan logosa yetenekli. Ve doğanın kendisi o aynı logosu ya da nousu özü olarak alıyor ve yani nous, birden çok nous yok. Yani Negroların, Eskimoların, Japonların, Amerikalıların, Germenlerin, Vikinglerin, bunların hepsinin şeyi aynı. İnsan olarak özleri aynı.
Peki, ben sanki zamanın doğusunda bu doğanın realitenin nousu da duygulara sahip mi gibi bir soru çıkaracak diyememiz lazım.
Onları sorun. Yani bu şey değil. Bize şey yaratmayacak. Şaşkınlık yaratmayacak. Yani nous soyutlama. Evrenin özü olan nous öyle bilinç ya da başka yetileri falan olabilecek ya da belirlenme olabilecek bir şey değil. Yani bir soyutlama. Dolayısıyla ne kadar bilinçli olabilirse şu Hegel'in kendi verdiği örnek var. Gezegenler güneş çevresinde dönüyorlar. Bunu yasalara göre yapıyorlar. Yani orada nasıl elektron ya da foton herhangi bir şekilde öznel, keyfi davranamıyorduysa daha önceki örnekte bir gezegen de ya da bir gezegenin uydusu da şey yapamaz. Yani doğa yasalarının dışında davranamaz. Bir daha alıyorum. Yani doğa yasalarına göre davranmaları. Bir kuyruklu yıldızın yörüngesi. Yani o da bir yörünge çiziyor. O şey değil. Yani, yörüngesi şey değil. O orada herhangi bir öznellik söz konusu değil. Doğa yasaları sonuna kadar izleniyor. Saltık olarak, yani saltık derken koşulsuz olarak hiçbir şekilde o yasaların belirlerinden çıkmadan izliyor doğa cisimleri, doğa yasalarını ve bu şey.
O zaman evrendeki soyut şeyler olsun.
Evet. Yani çünkü soyut derken niye anlıyoruz? Soyut derken şey mi? Pardon. Soyut derken atomik olmayan, fiziksel, uzaysal olmayan anlıyorsak yani insan fiziksel, çünkü bizim kaslarımız, kemiklerimiz, her organlarımız, her şeyimiz moleküllerden, atomlardan, elementlerden yapılıyor. Tamam. Yani bu somutun ama tek karşılığı bu değil. Yani somut ve soyut sözcüklerini Duman farklı bir anlamda da kullanabiliyorduk. Ya soyut, şimdi onu kısaca söyleyeyim. Yani tekrar şeye dönelim. Soyut derken soyutu iki anlamda anlıyoruz. Yani başka anlamları da var tabii. Sözlükte açarsanız bulursunuz. Ama bizi ilgilendiren şey soyut, cisimselin karşıtı. Yani o anlamda düşünce soyut. Bilinçte olanlar soyut çünkü şey değil, fiziksel değiller. Ele gelmez, dokunulmaz.
Uzay zaman dışında
soyut ikinci anlamı ise şey. Başka şeyler düşünüyoruz. Ben onu yakalamaya çalışıyorum. Yani gerçekten zorluk burada. Ve şu an bir zorluğun üzerindeyiz. Onu tamam bu şeyi çözelim. Yani soyut ve somut. Hem semantik olarak bakalım. Yani sözlük dil açısından hem de kavram olarak ne var orada. Çünkü bu şey, yani bu sözcükler, iki sözcük özellikle, özne ve nesne gibi, bütün bu felsefi söylemin biraz da ağırlığını taşıyan şeylerden birisi, az sayıda birkaç sözcükten birisi. Soyut nedir? Soyut, soyulmuş ve...
Arı.
Bir de timsel ya da ya da özneksel, duysal, yani şu somut, somut değil mi? Bu... Somut, buna somut dediğin zaman bunun özdeksel olduğunu, bir metal olduğunu falan, uzaysal ve zamansal olduğunu belirtiyorum. Soyut ise şu an hepinizin bilincinde o taşıdığımız görüntüler, görüngüler, sesler, düşünceler. Yani bir anlamı bu. Başka? Nasıl? Biraz daha aç. Yani yaratıcı.
Gelişebilecek olan yaratıcı bir düşünce.
Soyut düşünce.
Evet.
Soyut düşüncenin yaratıcı olmasının ya da gelişebilmesinin bir şeyi var, olanağı var ve ama o soyut düşünce tabii yani soyut düşüncenin ama bu daha şey bir konu yani bezerken ama esas soyut düşüncenin diyalektiği açık olması bir şey var, özelliği var. Yani soyut düşünceye neye varmaya çalışıyoruz felsefede şey değil yani zevk, oyun olsun diye değil. Soyut düşünce, arı düşünce düşünceyi ya da kavramı şeye getiriyor. Kendi mantıksal sürecinin başına getiriyor. Ya da diyalektiğe getiriyor.
Diyalektiğe
bu. Evet.
Birkaç şeyin anlamını anlamadım.
Şimdi evet. O zaman şuraya geçeyim de. Pardon, bunu büyük kalitede özel olarak büyük yazmayacak, değil mi? Kavram olarak kavram değil mi? Yani soyutlamanın bizi, soyutlamayı bunun için istiyoruz. Çünkü örneğin çok yalın örnek şey varlık olarak var. Yani varlık ben her şeyden soyutladığım zaman varlık kavramını oradan yokluğa geçiş yapabiliyorum. Çünkü yani o öyle bir soyutlama ki mantıksal olarak onun karşısına götürmesi gerekir. Hani işte soyutlama bizi şeye getiriyor. Analiz kimyada kullanılan bir şey. Yani ne yapılır kimyada? Bir element, moleküller soyutlanabilir değil mi? Kompleks moleküller, yani karmaşık moleküller analiz edilerek yalına varılabilir. Ve analiz ne zaman biter, ne zaman durur analiz?
Nerede?
Soyut bir şey kaldığında ve başka bir şey kalmadığında. Yani son noktada durur. Son nokta yalın. Soyutlama o.
Soyut olan ben düşünceyim.
Evet.
Daha sonra somuta geçiremez miyim? Düşüncem de olan bir şey. Yani o resim olur veya sanat eseri veya soyut olan bu duygu da somut yaşanabilir.
Evet. Yani bir şey önce tasarlarım, o tasarlama soyuttur. Bunun somutlaşması, realize olması demek. Tamam.
Evet.
Bunda bir şey yok. Doğru. Ama bizim kavramsal alanda soyuttan somuta geçmemiz farklı. Yani şimdi Soyutlama nereye geldi? Varlık olarak varlığa geldi. Descartes'in yaptığı şey o kuşku yönteminde, yani kuşkusunda, yapay kuşkusunda her şeyi soyutlamak. Söylem, Descartes'in o söyleminde yaptığı şey bu. Yani neden kuşku diyebilirim? Kuşku duyduğu şeylerin varlığını reddediyor. Ya da varlığının ne yapıyor? Evet. Yani dolayısıyla sonunda kuşku duyamayacağı bir şey kalınca, yani kuşkulanabileceği her şeyi soyutluyor. Ve onun soyutlaması sonunda varlık noktasında duruyor. Çünkü varlığın, yani kendi varlığını soyutlayamadığını söylüyor. Eğer onu soyutlaması paradoksal olacak ya da olanaksız olacak. Yani düşünüyorum, öyleyse yokum diyemiyor. Değil mi? Descartes diyalektiği çok, şimdi Descartes'i okurken eğer şey diyalektiğe saldırı görürseniz onu şaşıracaksınız, ama Descartes diyalektiği sofizm olarak anlıyor. Çünkü yani o dönemde diyalektiğin kullanılışı, uygulanışı öyleymiş. Diyalektik şey o kilisede kullanmış Katolikler. Her neyse, o bizi fazla ilgilendirmiyor şu anda. Yani orta çağların neler yaptıkları.
Descartes'in bu işi yapmak da yani bir anlamda oluşturduğu bir momenti almak değil mi? Yani analiz etmek bir anlamda oluşturduğu bir momenti almak. Tutmak.
Tabii. Yani Descartes'in yaptığı soyutlama gerçek soyutlama diyebiliriz. Çünkü daha ötesi yok. Oluşu döndürüyor, durduruyor. Ama analizin zaten anlamı o. Parmenides'in yaptığı şey. Yalnızca varlık vardır diyor. O da saltık soyutlama. Saltık soyutlama demek, tam soyutlama demek. Daha kişi daha yani artık soyutlanıcı bir şey kalmamış. Varlığı da soyutlarsanız ne olur? Yokluk olur diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Yani varlık da soyutlanabilir mi? Ona karşı çıkıyorlar. Yani var olan şey yok olmaz diyorlar. Varlıktan yokluğa geçmez diyorlar. Bir yanıyla doğru. Çünkü varlık hep var olan, her zaman var olan diye düşünebiliriz ve analitik düşünce bu. Şimdi bu bugün yorucu bir gün oldu. Yani bu herhalde ve nereden anlıyorsunuz? Varlık saltık soyutlamadır. Sizin söylediğiniz şey o. Yani Parmenides'in varlığı daha da soyutlanması olanaksız bir noktaya gelmiş ve orada evet. Bir dakika, o düzenekten nesnelere dönüşmesi ayrı bir şey. Orada şey, değişiklikler anlaşılabiliyor. İşte bir plana realiteye realize etmek falan. O da öznellikten nesnelliğe geçiş. Yani ben şimdi sinemaya gideceğim. Şu an bu öznel. Bir sinema programı yapıldı. Akşam, perşembe akşamı gidiyoruz değil mi? Bu öznel şu anda. Ya da potansiyel. Ya da kendinde. Yani bunlar, bu henüz realize olmadı. Eğer sinemaya gidilirse o plan realize olacak demektir ve bir şeyin realize olması onun gizli durumunu varsayıyor. Nesnelleşmesi diyebiliriz ama yani bunlar dışta anlatımlar ve çok yaşama geçirmek, nesnelleştirmek, olgusallaştırmak, realize etmek, gerçekleştirmek, somutlaştırmak. Onunla bağdaşan bir şey. Ama onunla sınırlı değil. Dasein. Yani Dasein Hegel'in şey belli varlık dediği anlamda.
Nesnellik sadece realite olması değil tabii.
Değil.
Yani bir yasal ortak anlamda.
Yasa altında olması işte nesneler, özelliğe karşı olması anlamına geliyor bir parça. Yani ben şimdi keyfi davrandığım zaman ona öznel davranış diyebilirim. Ama kurallara uygun davrandığım zaman, yasalara, kurallara bu nesnel olabilir. Yani bir konudaki görüşlerim nesnel ise o demektir ki onlar şey, yansız. Yani duygusal eğilimlerimden, önyargılarımdan bağımsızlaşmış ve o dışarıda kabul gören ve güven yaratan bir şey. Yani bir insan kendi görüşlerini anlatıyorsa nesnel bir konuda ya da yansız olması gereken bir konuda o insana değer verilmez. Yani ya da şey olmaz. Yani güvenilmez. Değil mi? Yani tıp konusunda şey olabilir misin? Özne olabilir misin? Ya da bir avukat ya da bir yargıç davada. Yani düşünün bir yargıç karşısında çok sevdiği, tanıdığı birisinin çocuğu geliyor ya da kendisi geliyor. Yani şimdi o yargıcın durumu orada öznellik ve nesnellik çatışması olacak. Bir tarafta şey var, eğilimleri, duyguları var. Bir tarafta yasalar var. Yasalar nesnelliği temsil ediyor ve onun eğilimleri öznelliği temsil ediyor. Ve böyle durumlar yaşamda her zaman karşımıza çıkabiliyor. Yani orada nesnel ne olacaksın? Yani bunlar felsefenin sorunları değil. Bunlara bireyler kendileri karar veriyorlar. Yani bir çocuğun, bir romanda vardı, babasının karşısına oğlu suçlu olarak gittiğinde ve babası orada, Monte Cristo konusunda galiba. Yani orada baba bir tarafta oğlunu görüyor, öte tarafta da ona diyelim belli bir ağır bir cezayı dikte eden yasayı görüyor. Böyle bir durumda baba ne yapar? Bu moral durum ve bir roman konusu olabilecek bir şey. Normal hayatta çok fazla olan bir şey değil. Özellik ve nesnellik. Tabii orada erdem ölçü demek. Yani erdem ile de çocuğuna idam cezası var ya da şu o demek değil. Yani erdem gereken, evet, ılımlı olanın, ölçülü olanın yapılması demek.
Peki, şimdi diyorsunuz ki düşünüyoruz sinemaya gitmeyi.
Özne.
Yani bir gitmedik, eyleme geçmedik.
Evet, eyleme geçmek o da nesnelleşmek olacak.
Nesnelleştirmedik. Bu düşüncede biz bunu düşündüğümüz için evet. Soyutla, yani soyut olarak bir yerde soyutlayarak nesnelleştirmediğimizi soyut olarak kaldık.
Evet.
Şey. Ve böylece biz o konuda var olmadık mı? Yani nasıl diyeyim, nesnelleştirmediğimiz için onu evet. O sinemaya gidişi tasarım kaldı ama
evet, yani, özden kaldı. Orada
o zaman onu düşünen olarak biz yok muyduk yani?
Düşünmek ayrı bir şey. Yani orada düşünmenin soyutluğu anlaşılıyor. Düşünme soyuttur, düşünce soyuttur, eylem somuttur. Yani bir insan bir eylemde bulunmayı düşünebilir. Şunu yapayım, bunu yapayım diye. Hepimiz düşünüyoruz. O soyut ya da öznel.
Nesnelleştirmediğimiz zaman yani
çok artıyor yani.
Tabii yani değersiz oluyor ve öyle kalıyor. Bu. Ama çöpe yani eğer öznel durum, öznel düşünce, plan, tasar iyi değilse o zaman onu gerçekleştirmek şey olacak, kötü olacak. Bunlar sematik sorunlar dersek, yani öyle görünüyor ve...
Gözlerge mi
yani? Sematik.